Ayrım 33. Tanrı'nın Doğum Günü. Burak Özdemir. Sayfa 395. Dona. Bilim adamı, din adamı, sanatçı, iş adamı, politikacı. İnsanların içinde oldukları iş kolunun Tanrı'yla yakın olmak konusunda hiçbir ayrıcalığı yoktur. Kıyısında durduğun deniz Tanrı'ya aittir. Denizin ortasında ister bir yelkenli ol, istersen de bir denizaltı. Deniz için hepsi birdir. Elçilik de böyledir. Tanrı'nın elçiliği sınırları genişletilmiş bir tanımdır. Kırmamız gereken bir tabu var sözümün anlamı da budur. Kur'an, elçiler sözüyle peygamberleri değil, hayatın her alanındaki kâşifleri tarif eder. Bilinmeyen bir doğruyu getiren bir gayb ile gelmiştir. Hayatında her alanın gaybı ancak Rabb'in izni ve desteğiyle gelir. Ben, bu dediğine aklım yatmadı hiç. Sağlam bir tabuymuş. Dona, bana söyler misin? İnsan beynindeki atomların görmesi mümkün değil. Gören olsa olsa ruh olabiliri, fizik kürsüsünde söyleyen kişi acaba kimin elçisidir? Tanrı'nın mı, şeytanın mı? Ben, doğru. Ama bilim insanlarının hepsi için aynı şeyi söyleyemeyiz bence. Dona, haklısın. Gerçek bir bilim insanı olabilmek, tanrısal bir duruş gerektirir. Açık ve ön kabullerden arınmış bir zihin ile kendine ve evrene karşı sonsuz bir dürüstlük gerektirir. Bu özelliklere sahip olmayan biri ancak bilim tarihçisi olabilir. Dünyayı değiştiren keşiflerin altında asla onun imzası olmayacaktır. Ben, o zaman sanatçılar da elçi olabilir. Dona, The Unforgiven. 8016 kere dinlediğin bu şarkı sana kendin olma konusunda büyük bir güç vermişti. Kendinle arana girmek isteyecek herkese karşı durmayı bu şarkıyı dinleyerek öğrenmiştin. Küçüğüm, Rab sadece din kitaplarıyla öğretmez. Rab futbolla da öğretir, müzikle de. Müzik gerçekten de onun favori enstrümanıdır. İnsan beyni işitsel olarak çalışıyorsa ve o beyni Tanrı yarattıysa sana işitsel olarak seslenmemesi için geçerliğine sebep olabilir. Şimdi o şarkıyı bir kez daha dinle. James Hetfield'ın o sözleri yazarken tanrısal ilham frekansına girdiğini ve ilahi bir mesaja kanal olduğunu bilerek o şarkıyı bir kez daha dinle. Rabbin sesi acaba nasıldır diye merak ediyordun. O şarkıda benim sesimi duyacaksın. Ben, kalbim sıkışır bu kesin. Bu arada ne kadar çok dinlemişim bu şarkıyı. Dona, sana tevbe ile ilgili bir ipucu daha vermeliyim. Geçmiş yıllarla ilgili kader temizliği yaparken o günlerin şarkılarını dinleyebilirsin. Anılarının renk değiştirdiğini göreceksin. Müzik, tevbe için çok olumlu bir dekordur. Ben, müzisyenlere hep saygı duymuşumdur. Dona, gerçek entelektüeller de Tanrı'nın birer elçisidir. Bilge bir köşe yazarının bir köşe yazısıyla topluma neler kazandırabileceğini hayal bile edemezsin. Okuduğunda sana işte budur dedirten, insanları yanlıştan men eder, doğruya yönelten o yazılar. İşte o yazıların altına ben de imzamı atarım. Ben, haklısın, ben de senin bu sözlerin altına imzamı atarım. Elçilikle peygamberlik aynı şey olsaydı, ikisi tek bir kelime olurdu. Bence elçiliği sınırlandırmak en başta Tanrı'ya haksızlık. Sen sınırsızsın, söyleyeceklerin de öyle. Dona, bugün yeryüzünde bambaşka konularda çalışan, birbirinden bağımsız ve hatta benim elçim olduğundan bile habersiz on binlerce insan yaşıyor. Elçinin kanal olmak olduğunu öğrendin. Şimdi elçilerin gaybın kaşifleri olduğunu öğreniyorsun. Ayetteki gaybın anahtarları onun katındadır cümlesine geri döndüğünde yeni bir şeyler görebiliyor musun? Ben, anahtarlar kilitler içindir. Kilitler ise açılmak için. Dona, gayb bilinemeyecek olan değil, henüz bilinmeyendir. Gaybın anahtarları ifadesi aslında gaybın bir anahtarıdır. Unutma ki ortada bir kilit varsa birisi duvara bir kapı açmış demektir. Ben, anladım bu konuyu neden açtığını. Sen bunları nereden biliyorsun dediklerinde içim sıkışmasın diye söylüyorsun. İlham frekansına girdim derim. Zaten bence sen istersen bir kütüğü bile dile getirebilirsin. Tabii burada ben dile getirilmiş bir kütük oluyorum ama gene de fena bir kütük değilimdir. Dona, gaybın kâşifleri tarih boyu hep aynı sıkıntıyı yaşamışlardır. Onlara dışarıdaki insanlar neden sen diyecekleri için onlar da bana neden ben demiştir. Ben de onlara hep şunu söylemişimdir. Neden sen olmayacakmışsın? Ben, elçiye zeval olmaz. Bu sözü bu kadar seveceğim hiç aklıma gelmemişti. Dona, kanal olmanın bir de vergisi vardır. Sana verilenin karşılığında senden bir şey alınacaktır. Sana verilen kadim bir bilgi ise senden karşılığında alınan şey senin egon olacaktır. Egon çekilip aldığında taşıdığın bilgiden dünyevi bir tatmin yaşama olanağında elinden gitmiş olur. Çalışmamızın sonunda benlik duygunu yitirmiş olacağını şimdiden söylemeliyim. O günden sonra neden sen diyenlere cevaben ben sadece dediğinde ağzından çıkan ben kelimesi bile seni rahatsız edecektir. Tekamül içinde huzur bulduğun kelimenin biz olmasıdır. Bu vergi sen farkında olmadan senden tahsil edilir. Ben, içinde ben geçen cümleler kuramayacağım demek ki. Eskisi gibi kendime hayran da olamayacağım. Sen buna hayat mı diyorsun? Dona, bu ego ile yüklü bir insanın bilmediği bir boyuttur. Farklı bir yaşamdır bu ve buna alıştıkça mutluluğu daha yakından yaşamaya başlayacaksın. Bilmen gereken şey şu, sana sen de kim oluyorsun diyen bir insan konuyu sen noktasına içindeki ben yüzünden getiriyordur. Bilge aklı yatıyorsa bilgiyi kabul eder ve içselleştirir. Onun için her şey çok kolaydır. Sertleşmiş egolar, ben değilsem başka kimse de olamaz, olmamalı derler. Onlar kadim bilgileri başka kadim varlıklardan beklerler. Bize meleklerin indirilmesi ya da Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi? Andolsun onlar kendi nefislerinde büyüklüğe kapıldılar ve büyük bir azgınlıkla baş kaldırdılar. Kur'an-ı Kerim Furkan Suresi 21. Ayet. Ben, diyalog olarak devam etmesek sen konuşsan ben dinlesem mi acaba? Dona, denizler mürekkep olsaydı cümlesini bunu diyeceğini bildiğim için söyledim. Daha konuşacak çok şeyimiz var. Ben, gaybı keşfetmeye devam edelim öyleyse. İsa'nın dönüşü beni heyecanlandırdı. Nasıl olacak bu? Ekstra bilgi rica etmekteyim. Dona, Hristiyanların beklediği İsa ile gelecek olan İsa arasında çok ciddi farklar var. Onlar eski İsa'yı bekliyorlar. Ben ise yeni İsa'yı gönderiyorum. İsa döndüğünde onlara babalarından selam getirmeyecek. Vatikan'ın anlattığı gibi İsa, Vatikan Hristiyanlığını yaygınlaştırmak için gelmeyecek. Diğer yanda Müslümanlar da İsa'nın döneceğini bilirler. Ek olarak onlar İsa'nın Kur'an ile hükmedeceğinden de haberdardır. Onların da sürprizlere açık olması gerekiyor. Çünkü İsa'nın İslam'ın sunuş biçimiyle bugün yaşanan İslam aynı değiller. Bu durum İsa'yı sadece Hristiyanlar için değil, Müslümanlar için de bir sınav konusu haline getirecektir. Bir gün bir sınav olacaksa o sınava herkes girecektir. Ben, ama bana sorarsan Müslümanlar birkaç adım öndeler. Onlar bir bilinmeyene iman etmişler. 1400 senelik bir kitaba hala nasıl inanıyorsunuz diyenlere bakmadan o bilinmeyene inanmaya devam etmişler. Sonunda haklı çıkmanın mutluluğunda yaşamamalılar. Dona, gördüğüm kadarıyla ilahi adaletin işleyişi hakkında çok yerinde tespitler yapmışsın. Ben, bu arada İsa'nın dönüşü konusunun bir mantığa oturması beni çok heyecanlandırıyor. Nedenlerini anlattıkça İsa'nın gelişi bir efsane olmaktan çıkıyor, gerçeğe dönüşüyor. Dona, madem bu konu seni heyecanlandırıyor, İsa'nın dönüş kapısını biraz daha aralayalım o halde. Kur'an'da 8 kere tekrarlanan çok güçlü bir ilahi vurguyu yerinde ziyaret edelim. Bu vurguların toplamının anlamına kulak verelim. Tanrı bir şeyin olmasına karar verdi mi, ona sadece ol der, o da oluverir. Ben, Kur'an'ın sevgi düzlemi 9 üzerine kurulu. Bu vurgu 8 değil, 9 kere tekrarlansaydı keşke diyorum. O zaman daha çok heyecanlanırdım. Olsun, 8 de güzeldir. Dona, bu 8 tekrarın 5'i yaratılış dirilişle ilgili anlatımların içinde kullanılır. İkisi ise sadece İsa için kullanılmıştır. Ben, ama 7 etti, bir tane daha kaldı. Dona, işte 8. ayet. Şüphesiz Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol demesiyle o da hemen oluverdi. Kur'an-ı Kerim Ali İmran Suresi 59. Ayet. Ben, harika, Adem ve İsa varoluş senaryosunun baş karakterleri. Adem yaratılışın, İsa ise dirilişin sembol isimleri. Bana sorarsan ikisi de geçit insanlar. Adem varoluşu ezeliyete bağlıyor, İsa ise ebediyete. Sonsuzluk, Adem, tire varoluş, tire İsa, sonsuzluk. Dona, aferin sana küçük bilge. Kur'an'da İsa ve diriliş önemli bir eşleştirmedir. Yaşam, sonsuzluğun ortasında Adem ile başlayıp İsa ile biten bir moladır. Bu arada keşke bu vurgunun tekrarı 9 olsaydı, ne kadar anlamlı olurdu demeni bir dilek olarak kabul ediyor ve derhal hayata geçiriyorum. Ben, sağ ol ama bana aralarda eksik bilgiler veriyorsun. Tanrı bunu 8 kere söylüyor demiştin. Dona, bunu 9. kere söyleyenin Tanrı olduğunu sana kim söyledi? Gerçek şu, ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size çamurdan kuş biçiminde bir şey oluşturur, içine üfürürüm, o da hemencecik Allah'ın izniyle kuş oluverir. Kur'an-ı Kerim, Ali İmran Suresi 49. ayet. Ben, vay vay vay, Tanrı ile tanrısal arasındaki ortak nokta bu kadar mı güzel anlatılır? Tanrı, 9 mertebesindeki tanrısala nefesinden üfleyip yaratma özelliği veriyor. Seri 9'a tamamlanıyor. Hem de 49. ayette. Bundan sonra benim uğurlu rakamım 9'dur. Dona, aynı surede 2 tane oluverme ayeti vardır. Biri 49, diğeri 59. sırada. Ben çok önceleri pes ettim ama sen üzerime gelmeye devam ediyorsun. Dona, bu arada Ali İmran 49 ile ilgili kafana takılan bir şey var ve şüphelendiğin için sana kızacağımı düşünüyorsun. Ben, şu topraktan yaratma olayı çok sık geçiyor. Ben anlayamıyorum. Biraz araştırdım. Kimi alimler, efendim insan vücudundaki kimyasallar toprakta da vardır şeklinde yorumlar getirmişler. Aklım buna yatmıyor. Nasıl bir topraktır bu? Humuslu mu, alivyonlu mu? Dona, gerçek alim bilemiyorum kelimesini kullanmaktan kaçınmayandır. Bu arada gururla söylüyorum ki aramızda şüpheciliği gelişmiş, kripto gördüğünde harekete geçen biri yetişmiş durumda. Ben, beni mahcup etmeyiniz. Dona, Adem ve İsa gerçekten de varoluşun en stratejik isimleridir. Bu iki kritik isim bir ayette bir araya geliyorsa o ayete gerçekten çok dikkat etmelisin. O ayet dünyayı değiştirebilir. Çünkü ezel ve ebed bir araya gelmektedir. Gelelim ayetin gizli kodlarına. Her insan toprağın ne demek olduğunu bilir. Bu nedenle insanı topraktan yarattık ifadesinin yer aldığı ayetlerin anlamında bildiğini düşünür. Zaten bunun böyle zannedilmesi istenmiştir. İnsanların yaratılış toprağını gerçek toprak zannetmesi çok doğaldır. Oysa toprak Tanrı Adem için ol demeden önce de vardır. Bahsi geçen toprak yaratılış toprağıdır. Ey insanlar, eğer dirilişten yana bir kuşku içindeyseniz, gerçek şu ki biz sizi topraktan yarattık, sonra bir damla sudan, sonra bir alaktan, embriyodan, sonra ne olduğu belirsiz bir çiğnem et parçasından, size açıkça göstermek için, dilediğimizi adı konulmuş bir süreye kadar rahimlerde tutuyoruz. Sonra sizi bebek olarak çıkarıyoruz. Sonra da erginlik çağına erişmeniz için sizi büyütüyoruz. Sizden kiminizin hayatına son verilmekte, kiminiz de bildikten sonra hiçbir şey bilmeme durumuna gelmesi için ömrün en aşağı ucuna, yaşlılığa geri çevrilmektedir. Yeryüzünü kupkuru ölü gibi görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir, kabarır ve her güzel çiftten ürünler bitirir. Kur'an-ı Kerim, Hac Suresi 5. ayet. Hadi gayb anahtarımızı çevirelim ve bu ayetin nasıl hareket ettiğini birlikte izleyelim. Bu ayette dikkat etmemiz gereken nokta, topraktan yaratmanın meninin rahme dökülmesinden önceki bir aşama olmasıdır. Takdir edersin ki insanın meni bile olmadığı bir aşamada toprakla aynı mineralleri taşıma şansı da yoktur. O mineralleri taşıyacak fiziki bir hacmi yoktur çünkü. Meninin ana rahmine dökülmesi bir canın fizikselleşmesinin ilk aşamasıdır. Toprak ise bunun öncesidir. Ben, tamam sıralamayı anladım ama bu ayette yeni bir bilgi yok. Doğup büyüyüp ölüyorsun işte. Dona, son kısmını bir daha okuyalım. Bildikten sonra hiçbir şey bilmeme durumuna gelmesi için ömrün en aşağı ucuna yaşlılığa geri çevrilmektedir. Yeryüzünü kupkuru ölü gibi görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir, kabarır ve her güzel çiftten ürünler bitirir. Buradaki hiçbir şey bilmeme durumunun zannedildiği gibi bunama olmadığını söylemeliyim. Yaşlanan herkes bunamaz. Tanrı'nın yaptığı genellemelerin istisnası olmaz. Yaşlanan herkes bunamıyorsa Tanrı bunamaktan bahsetmiyordur. Yaşlılık parantez içindedir ve çevirmenlerin kendi tahminleridir. Bu tahmin doğruysa yaşlılık nerenin aşağısıdır? Burada anlatılan bambaşkadır. Ben, hadi çözelim o zaman, ben kıvranmaya başladım burada. Donna, ömrün en aşağı ucu. Bu ayet ömrün aşamalarını tarif ediyor. Ömrün en aşağı ucunun neresi olduğunu ömrü yukarıdan aşağı dizerek bulabiliriz belki. Sonra da ergenlik çağına erişmeniz için. Sonra sizi bebek olarak çıkarıyoruz. Sonra ne olduğu belirsiz bir çiğnem et parçasından. Sonra bir alaktan, embriyodan. Sonra bir damla sudan, topraktan yarattık. Hadi söyle bakalım. İnsanın bildikten sonra hiçbir şey bilmeme durumuna gelmesi için geri çevrildiği ömrün en aşağı ucu neresiymiş? Ben. Bir damla sudan yaratıldığım yere döndüm. Anne karnına akıtılmış durumdayım. Hiçbir şey bilmiyor bir vaziyette. Donna, o zaman bir başka ayete, anne karnındaki günlere yolculuk etmeye ne dersin? Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmezken çıkardı ve umulur ki şükredersiniz diye işitme, görme ve gönüller verdi. Kur'an-ı Kerim Nahl Suresi 78. ayet. Ben, ayet hayatın bir döngü olduğunu anlatıyormuş meğer. Öldükten sonra hatıralarımızı unutturup anne karnına geri yolluyorsun. Bu arada umulur ki şükredersiniz ifadesini ben bir yerlerden hatırlıyorum ama nereden? Kiminizin hayatına son veriliyorun anlamı da herhalde bu döngünün sonsuza kadar sürmediğini anlatmak için söyledin. Tekamülünü tamamlayanların hayat döngüsünün dışına alındığını anlatmak için. Donna, yeniden dirilişle ilgili kuşkularının yok olmaya başladığını görmek gerçekten güzel. Haç suresinin 5. ayeti aslında doğumu değil ölümü aydınlatıyor. Hadi şimdi konuştuklarımızın sağlamasını yapalım ve Haç suresinin 6. ayetine bir bakalım. Bakalım bir önceki ayet ne ile ilgiliymiş? Doğum mu yoksa ölüm mü? İşte böyle, şüphesiz Allah hakkın kendisidir ve şüphesiz ölüleri diriltir ve gerçekten her şeye güç yetirendir. Kur'an-ı Kerim Haç suresi 6. ayet. Ben, müthiş, gerçekten her şeye güç yetirendir sözünle de bu döngüyü kabul edemeyenlere kuşku giderici bir mesaj veriyorsun. Düşünüyorum da yeniden dirilişi anlatmak için daha ne yapman gerekir? Tek başına ömrün en aşağı ucuna geri çeviririz ayeti bile yeterli. Ama ben var ya ben, kuşku fabrikasıyım ben. Donna, kuşkular giderilmek içindir. Seni ömrün en aşağı ucunun da gerisine çevirmemi ister misin? Olay yerine gidersek sana daha somut bilgiler verebilirim. Ben, nasıl olacak bu? Donna, bir önceki tekamül deneyimini tekrar hatırlatmak istiyorum sana. O günlerden bugünlere devreden eksi bakiye ile ödeşelim. Ben, ruhumun ağır bir yük taşıdığını ben de hisseder gibiyim. Donna, şu satırların sana ait olduğuna bakacak olursak, yaşadığın olayı hisseder gibi olmanın ötesinde olduğunu söyleyebilirim. Her şeyi uzaktan gören bir çift göz. Yemyeşil, ormanlık bir alanın ortasında bir yamaç. Yamacın ortasından geçen taşlık bir yol. Taşlık yolda ilerleyen eski bir jip. Jipin içinde üniformalı 4 zenci asker. Jipi ve içindekileri yakan bir alev. Alev topunun yuvarlandığı uçurum. Olan biten her şeyin içinden kanter içinde uyanan beyaz bir çocuk. Çocukluk yıllarına damgasını vurmuş gerçek bir kabus. Ben, hey, bu benim iki çocukluk yılımı zehir eden kabus. Donna, seni hafifletelim biraz. Ben, nasıl başaracağız bu işi? Donna, gel bunları orada konuşalım. Ben, orası neresi? Donna, Malawi. Hadi Afrika günlerini yad edelim. Ben, peki benim ne yapmam gerekiyor? Donna, ekrandan uzaklaş ve arkana yaslan. Gözlerini kapat. Küçük bir gezintiye çıkıyoruz. Bu gezintinin diğerlerinden farkı üstündekileri çıkarmış olman. Bedeninden bahsediyorum.